Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda vel melamu ala men ittaba'al heva. Dördüncü lem'a. Minhac-ı sünne bu risaleye layık görülmüştür. Mesele-i imamet, bir mesele-i fer'iye olduğu halde, ziyade ehemmiyet verildiğinden, bir mesail-i imaniye sırasına girip, ilmi kelamda ve usul-ü dinde medar-ı nazar olduğu cihetle, Kur'an'a ve imana ait hizmet-i esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Evet. Bu eserin ismine Minhac-ı Sünne denmiş. Minhac, yol demektir. Minhac-ı Sünne, sünnet yolu anlamına geliyor. Dolayısıyla sünnetin, yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yolunu anlatıyor bize. Mesele-i imamet dediğimizde arkadaşlar, imamet iki anlama geliyor. Birisi küçük imamet, küçük imamlık. Birisi de büyük imamet, büyük imamlık. İmamet-i suğra, imamet-i kübra. Küçük imamlık nedir? Namaz kıldırmak ya da küçük bir topluluğa işte bu manada rehberlik etmek. Büyük imamet ise ehli imanın bulunduğu bir topluluğa idareci olmak. Bu lügat manası. İstilah manası da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete irtihal etmesinden sonra, ahirete göçmesinden sonra sahabiler arasında vuku bulan, meydana gelen dahili bazı tartışmalara işaret ediyor. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın halifesi kim olacak? Onu kim temsil edip bütün İslam aleminin birliğini sağlayacak? Bütün alem-i İslam da ona biat edecek. Alem-i İslam'ın birliğini sağlayan ve idarecisi hükmünde olacak insanı tespit etmek, biz buna imamet meselesi diyoruz. Yani halifeliğin seçilmesi. Bu normalde çok furu bir mesele, çok ayrıntılı bir konu, ayrıntı konusu olduğu halde, usul-ü din, ilmi kelamın alimleri çokça mevzu bahsettiklerinden dolayı, özellikle Şii kardeşlerimiz bunu çokça kaşıdıklarından dolayı, adeta dinin esası hükmüne geçmiş, ilmi kelamın en ehemmiyetli meseleleri olan mesail-i imaniyenin sırasına geçecek kadar değer verilmeye başlanmış. Aslında mahiyet itibariyle furu bir konudur, ayrıntı bir konudur, esas değildir. Çokça konuşulduğu için ve İslam alemi içerisinde de ciddi manada bazı fitnelere, dahili sıkıntılara, tartışmalara vesile olduğundan dolayı da müsaade ediyor ki bütün mesaimiz iman olduğu halde bu meseleye de cüz'ü dahi olsa girme ihtiyacı hissedeceğiz. Bunu da üstadımız dördüncülükte de inşallah güzel bir şekilde izah edecek. Yani imamet dediğimiz meselenin başlangıcından şimdiye kadar bütün hem ehli sünnetin hem de şia dediğimiz Şii kardeşlerimizin fikirlerini adeta üstadımız 4-5 sayfa içerisinde özetliyor. Ama tahkiki bir surette, hiç kimsenin bu manada bazı sıkıntılarına girmeden, ondan sonra onların damarlarını tahrik etmeden, tahkiki manada, ilmi bir mesele olarak üstadımız izah ediyor, ortaya koyuyor. Çok Şii kardeşlerle, Alevi kardeşlerle bu meseleyi konuşurken, yani bakıyorsun ki vicdan hakim olsa söyleyecek bir cevap kalmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufun rahim. Fe in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu aleyhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Kul لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في fil kurba. Sadakallahul azim. Bunların kısa bir meani verelim. Birinci ayet, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفٌ رَح۪يمٌ. Size kendi içinizden, kendi nefsinizden, kendi özelliklerinizi taşıyan birinizden öyle bir peygamber geldi ki, Hazreti Peygamber'i kastederek, öyle bir peygamber geldi ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Yani herhangi bir ümmetten bir ferdin küçük bir saadetiyle mes'ud olan, küçük bir elemiyle müteellim olan bir peygamber. Size küçük bir sıkıntı gelse ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Bunu da meali okuyorum. Ey peygamber! Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa, yani bütün insanlık, bütün hılkat alemi seni bırakıp, senden yüz çevirip sırtını dönerlerse, senden ayrılırlarsa de ki, kul, baştaki kul o, de ki, Allah bana yeter. فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ. Nasıl bir Allah? Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Öyle bir Allah. Ayrıca ben ona tevekkül ettim. Yüce Arş'ın Rabbi de odur. Tevbe suresine geçen ayet. Yani ey insanlar, ey bütün hılkat alemi, siz benim Resulüm, benim sevdiğim olan bu zattan ayrılırsanız, size hiç kimse kıymet vermez. O da size kıymet vermeyecek. Çünkü o Allah'a tevekkül etmiş. O Allah ki ondan başka ilah yok. Kendisinden başka hiç kimseye ibadet edilmez. Arş-ı Azim'in de sahibi, Rabb'ı, Halık'ı odur. Bütün insanlar Hazreti Aleyhisselam'ı bıraksa Allah ona kafidir. Bu ayet doğrudan Hazreti Aleyhisselam'a bakıyor. Ama biz ehli iman olarak da sıkıştığımız vakitte, insanlar bizi dinlemediği vakitte aynı ayete müracaat etmek suretiyle kendimize teselli bulabiliriz. Hiç kimse bizi dinlemiyor. Hiç kimse bize dost değil. Ama biz de biliyoruz ki biz bu davamızda samimiyiz. فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Ben öyle bir Allah'a iman ettim ki, öyle bir Allah'a bağlandım ki, ondan başka ilah yoktur. Bütün ibadetler de O'nadır. Arş-ı Azam dediğimiz, Arş-ı Azim dediğimiz o mekanın da Halık'ı, sahibi, Rabbi O'dur. Dolayısıyla bütün insanlar beni dinlemeseler de ehemmiyet vermem. Sarihan Peygamber Aleyhisselam'a ama zımnen de bütün ehli imana bakan güzel bir irşat ayeti. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ. Bu da çok enteresan. Yani size yaptığım şu nübüvvet ve risalet hizmeti için, şu irşat ve tebliğ vazifesi için sizden ben ücret istemiyorum. Hazreti Aleyhisselam. Peki ne istiyorsun? Sadece Ali Beytime, akrabalarıma, yakınlarıma meveddet, yani sevgi beslemenizi istiyorum. Ali Beyt. Buna inşallah ikinci, üçüncü, dördüncü nüktelerde de işaret edilecek. Şu ayet-i azimenin çok hakaik azimesinden bir iki hakikatına, iki makam ile işaret edeceğiz. Birinci makam. Dört nüktedir. Birinci nükte. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın kendi ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini gösteriyor. Birinci nükte. Kimdir Hazreti Peygamber aleyhissalam ve ümmetine nasıl bir his taşıyor? Nasıl bir muhabbeti, nasıl bir şefkati, nasıl bir merhameti var? Onu anlatan birinci nükte. Okuyorum. Evet, bu evet birinci cümlenin izahı. Rivayat-ı sahihada, sahih rivayetlerde, rivayet-i sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes, hatta enbiya dahi, mahşer kurulacak. Bazı rivayetlerde geliyor, güneş insanların üzerine çok yaklaşacak. O gün herkesin kendisine derdinin yettiği gündür. Herkesin kendine yeten bir derdi vardır. O gün evlat babasına bakamaz, ebeveynine bakamaz. O gün baba, anne evladına bakamaz. O gün kardeş, kardeşin derdine düşemez. O gün hatta peygamberler dahi kendi ümmetlerinin durumuna bakamaz bir durumda. İşte böyle bir vakitte ne oluyor? Bakın tekrar okuyorum. Evet, rivayet-i sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes, herkes, hatta enbiya dahi, nefsi nefsi dedikleri zaman, nefsi nefsi şu, ya Rabbi beni kurtar, ya Rabbi beni muhafaza et, başkalarını diyen yok. Herkes kendi derdine düşmüş. Herkes kendi derdine yanıyor. O gün herkes kendisini kurtarmanın yoluna bakıyor. Kendi paçasını kurtarmak için çalışıyor. Yangından kendisini kurtarmak için uğraşıyor. Evladın, kimse evlada baktığı yok. Kardeşim, kardeşine kimsenin baktığı yok. Annem babam, hiç kimsenin o gün annesinin babasını sorduğu vaki olmayacak. Ve böyle bir vakitte Hazreti Aleyhisselam bir rivayet-i sahihada geçen sohbette de ifade etmiştik. Bütün ümmetler Hazreti Adem babamıza gidiyor. Ya Adem, sen bizim babamızsın. Nübüvvet kapısının fatihası, başlangıcısın. Sen bize şefaatçi ol da bugün Allah'tan bizim için af dile diye. Benim böyle bir yetkim yok deyip İbrahim Aleyhisselam'a gönderiyor. Nuh Aleyhisselam'a gönderiyor. Ondan sonra da başkaları da Hazreti Musa Aleyhisselam'a gönderiyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'a gönderiyor. Ve bütün bunların verdiği ortak cevap, benim böyle bir yetkim yok. En son Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a gönderiyor. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a gelen o insanlara, Hazreti Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'a o gün öyle bir hamd edeceğim ki secdede, ki dünyada ben bunu yapamıyorum, Allah, başını kaldır ey Muhammed. Bugün sen ne istiyorsan iste, sana verilecektir. Şefaat iste, sana verilecektir. Ne istersen sana verilecektir denecek. Ve makam-ı mahmuda, vesile dediğimiz makama Hazreti Peygamber yalnız başına yürüyecek. Ve kendisi bir sancak açacak. Ki biz buna liva-ül hamd diyoruz. O sancağın altında o gün peygamberler de dahil herkes gelip toplanmak isteyecek. Ve bunda fahredilecek, övünecek bir şey yoktur. La fahr. O makamın sahibi benim ve o gün tek benim inşallah sözüm geçerli olacak şefaat noktasında. Ve tek benim sancağım altında insanlar emniyeti bulacak. La fahr. Bunda övünecek, fahredilecek herhangi bir taraf yoktur demek suretiyle bu Allah'ın ihsanıdır, ikramıdır. İşte o gün herkes nefsi nefsi dediği bir vakitte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ümmeti ümmeti diye re'fet ve şefkatini göstereceği gibi arkadaşlar. Herkes nefsi diyor, ya Rabbi beni kurtar diyecek ve bunlar sahih rivayetlerde de mevcut. Ama bir tek zat o gün secdeye kapanıyor ve Allah'ı hamd ediyor, met ediyor, Allah'a tesbihini yapıyor ve Allah'tan bir şeyler istiyor. İstediği ifade çok enteresan. Ümmeti, ümmeti. Allah Allah. Yani benim cennetteki makamımı artır yok. Beni böyle yap yok. Kendinden geçmiş ümmetini istiyor. Yeni dünyaya geldiği zaman bu mahşerdeki durumdu. Yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle Validesi onun münacatından ümmeti işitmiş. Arkadaşlar. Yani Hazreti Peygamber selam daha yeni dünyaya gelmiş, yeni doğmuş. Hem annesinin yanında bulunan ebelerin hem de ehli keşfin tasdikiyle doğduğu vakitte kendisinden duyulan ifade ümmeti. Şimdi üstadımız bu ifadeyi nereye getirecek? Yani böyle bir zat en dehşetli vakit olan mahşerde seni dilerken ve en kendisinin zayıf ve aciz ve fakir olduğu bebeklik dönemde, daha ilk dünyaya geldiği vakitte yine seni dilerken, sen koca adam olduğun halde hala onun peşine gitmiyorsan, veil sana, binler veil olsun sana demek istiyor. Hani bir ifade var. Tıfliken ol hep dilerdi ümmetin, sen kocaldın, terk edersin sünnetin. O tıfl iken, bebek iken ümmetini diliyordu. Sen koca adam oldun, sünnetini terk ediyorsun. Peygamber Aleyhisselam'ın yoluna sünnet diyoruz malum. Evet. Hem bütün tarihi hayatı, bütün hayat tarihçesi ve neşrettiği şefkatkârâne mekârim-i ahlak, ahlakın en yüksek mertebeleri, en güzel hali. Ben ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diye buyuruyor. Bütün hayatı boyunca ahlakın en yüksek seviyesini göstermiş. Kemal-i şefkat ve re'fetini gösterdiği gibi. Hep şefkat ve re'fet. Yani azami derecedeki merhamet duygularını gösterdiği gibi. Ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, ümmetinin bütün saadetleriyle kemal-i şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkatini göstermiş. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a neden çok salavat getirmeye ihtiyacı hissediliyor? Çünkü o ümmetinin her bir ferdinin, adeta her bir azasının elemleriyle müteellim oluyor, saadetleriyle de mütelezziz oluyor. Elbette böyle bir zata manevi imdat gerekiyor. Ta ki o ağır yükü kaldırabilsin. Yoksa ağır yükün altında ezilir. Bazen olur mesela, derdimiz öyle başımızdan aşar ki, sıkıntımızı kaldıramıyoruz, derdimizi taşıyamıyoruz. Böyle bir vakitte birisi gelip de bize az bir teselli verdi mi rahatlıyoruz. Adeta her bir salavat, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın o ağır yükü kaldırabilmesi için ona bir teselli nev'indendir. Manevi bir yardım, manevi bir imdat hükmündedir. Onun makamını Cenab-ı Hakk'ın adeta yanında, Cenab-ı Hakk'ın indinde yükselten, yücelten bir unsurdur. Her bir salavat. Geçen de yine bir sohbette misal vermiştik burada. Bir top düşünün, küçük bir lamba düşünün. Hem yere çok yakın hem de çok küçük cismen. Aydınlattığı alan çok azdır. Ama devamlı bu lamba şişiyor. Büyüyor ve yükseliyor. Hem yükseliyor hem büyüyor. Büyüdükçe ve yükseldikçe onun kapsadığı alan, ışıklandırdığı alan o nispette büyüyor. Adeta bizim her bir salavatımız, Hazreti Peygamber selama getirdiğimiz her bir salatu selam, onun o manevi ışığına bir kuvvet veriyor, yükselip yücelmesine, Cenab-ı Hakk'ın indinde yüksek bir makam kazanmasına ve yapacağı, icra edeceği şefaatinin de değer ve kıymetinin de yükseltilmesine bir vesiledir. Yüceltilmesine de bir vasıtadır. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin arkadaşlar. Evet. Hatta şeyde de var, Miraç'ta da aynı durumu görüyoruz. Miraç'ta malumunuz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile Cenab-ı Hak arasında vuku bulan karşılıklı konuşmayı tahiyyatta söylüyoruz değil mi? Mesela senin 6. şuada soruluyor. Yani bu manadaki ifadeler, tahiyyatın mübarek kelimeleri niye namazda zikrediyoruz? Onu üstadımız orada izah ediyor. Hazreti Vesselam et-tahiyyat, el-mübarekat, Es-salavat, et-tayyibatu lillah dedikten sonra Cenab-ı Hak ona "Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü" diyor. Selam olsun sana ey Nebi. Allah'ın selamı, ne kadar mükemmellik varsa, güzellik varsa, ikram varsa, izzet varsa, yüksek makam varsa, saadet nevinden ne varsa, o selam bir zarftır, hepsini içine alıyor. Yani benim rızam, benim nimetlerim, benim ihsanım, benim ikramım sanadır diye. Hazreti selam aldım, kabul ettim ya Rabbi, ben gidiyorum demiyor. Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü. Ne diyor? Esselamu aleyne ve ala ibadallahis salihin. Ya Rabbi selam bize olsun ve salih kulların üzerine olsun. Yani Miraç'ta bile bizi ihmal etmeyen, ümmetini yalnız bırakmayan bir peygamber-i alişan. Çok enteresan bir ifadesi var hadis-i şerif. Her peygambere Allah müstecap bir dua vermiş. Yani sen en zorda kaldığın bir vakitte o duanı yap, inşallah cevap bulacak. Bütün peygamberler dünyadayken duasını yapmış. Bütün peygamberler. Ama ben duamı yapmadım. Allah'ın bana verdiği o hakkı saklıyorum ve mahşer gününde günahkar ümmetime o şefaati kullanacağım. O talebimi o gün Allah'tan isteyeceğim diye. Allahu Ekber. Evet. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin sünnet-i seniyesine müraat etmemek, uymamak ne derece nankörlük. Allahu Ekber. Üstad Seri bu ifadeyi çok az kullanıyor. Ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyas eyle. Yani onun hem doğarken gösterdiği re'fet ve şefkat, hem mahşerde gösterdiği şefkat ve re'fet ve merhamet, hem Miraç'ta gösterdiği, hem hayatı boyunca ümmetine gösterdiği şu kadar şefkat ve merhametten sonra sen hala onu kendine rehber kabul etmiyorsan, bundan daha büyük bir nankörlük, bir vicdansızlık, bir vefasızlık olmaz ve olamaz. Allahu Ekber. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin inşallah. İkinci nükte. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde bazı hususi cüz'i maddelere karşı azim bir şefkat göstermiş. Zahir hale göre o azim şefkati, o hususi cüz'i maddelere sarf etmesi, vazife-i nübüvvetin fevkade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatte o cüz'i madde, külli umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan, o silsile-i azimenin hesabına, onun mümessiline fevkalade ehemmiyet vermiş. Başka yerde belki böyle bir konuyu duymamız mümkün değil. Ben şahsen bunu okuyana kadar başka bir yerden ya da bunu bir nur dersinde, sohbetinde dinleyene kadar başka bir yerde ben şahsen dinlememiştim. Mesele şu. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, madem ki ahir zaman peygamberidir ve vazifesi küllidir, bütün zamanlara ve bütün mekanlara bakıyor. Kıyamete kadar onun sözü nafiz olacak. Onun hükmü geçerli olacak ve her bir fiili bütün ümmete örnek olacaktır. Doğru mu? Peki nasıl oluyor Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bazı cüz'i işler yapıyor? Bazı cüz'i kişilere, bazı fertlere özel ihtimam gösteriyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizin başlarından, boyunlarından alıp öpüyor. Yani vazife-i nübüvvete, risalet vazifesine uygun düşmeyen adeta böyle cüz'i bir iş gibi. Buna varana kadar ümmet tetkik etmiş onun hallerini. Allahu Ekber. Buna varana kadar her meselesini didik didik etmiş, her fiilini, her konuşmasını torununun boynundan, başından öpmesine kadar, Nasıl oluyor böyle bir şey diye. Allahu Ekber. Bunu siz o yüksek peygamberlik mertebesine, makamına, vazifesine nasıl yakıştırıyorsunuz diye ümmet bunları bile sorgulamış. Ama üstadları şu yüksek derecedeki meseleyi yine vazife-i nübüvvete en uygun konu, mesele ve fiil olarak izahını yapmış, önümüze koymuş. Allah ondan ebeden razı olsun. Şu Bediüzzaman Hazretleri var arkadaşlar. İmanımızda hissesi var. İmanımızın sigortası gibi. Elhamdülillah. Şu anda bütün dünyada okunan esere sahip. Bütün dünyada insanların istifade ettiği bir eseri var, şükürler olsun. 50-60 kadar dillere çevrilmiş. Cüz-i külli. Bazen de 5 kitap, bazen de bütün kitaplar. Ama çevriliyor. Ama insanlar vuruluyor izahlarına, vurulduktan sonra da bunu ümmetim, insanlara, milletime nasıl kazandırırım diye ciddi manada didiniyor. Şu meseleyi bir izah edelim ve görün. Şu fırtınalı asırda, şu dalgalı meselelerde Bediüzzaman gibi bir kaptanın gemisine binmenin faydalarını görün. Elhamdülillah. Arkadaşlar, bu konuyla alakalı başka sorular da soruluyor. Yani bu konu olmasa da aynı mana, aynı mahiyeti taşıyan bir konu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem babamıza Cenab-ı Hakk'ın bütün meleklere hitaben ona secde edin emri var. Bütün melekler secde etti, şeytan müstesna diyor. İblis müstesna. Şimdi bu gaybi ve cüz'i bir konudur. Kur'an-ı Kerim bütün insanları irşad etmek üzere gönderilen ilahi bir kitap olmasına rağmen şu cüz'i ve gaybi olan konu nasıl olur da getirilip Kur'an-ı Kerim gibi bir kitaba konuyor diye bir soru. Ya da Musa Aleyhisselam'ın ineği kesme meselesi çokça konuşuluyor. Yani biz her gün mezbahalarda binlerce inek kesiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor bunlar. Hazreti Musa Aleyhisselam bir inek kesmiş diye bunu Kur'an-ı Kerim'e niye Allah alıyor? Niye bundan bahsediyor? 20. sözde izahı var. Diyor ki üstadımız, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bazı cüz'i işler, hadiseler var ki, külli bir kaidenin ucudur bunlar. Yani yüksek derecedeki, bütün ümmeti ilgilendiren bazı genel konular var, cüz'i bir hadiseyle Allah bunları bahsediyor, ama bütün o külli hadiseye ışık tutuyor. Mesela, Musa Aleyhisselam'ın ineği kesme hadisesi, normal, adi bir hadise değil diyor. İnsanlar ineğe o kadar meftun olmuşlar ki, ziraatte kullandıkları bu hayvana adeta ilah diyecek kadar ileri gitmişler ki, şimdi hala Budistler var, inekperestler var, ineğe tapanlar var şu anda bile. Musa Aleyhisselam zamanında Mısır'ın Kumistan'ını, çölünü güzel bir sahraya ya da güzel bir bahçeye çeviren Nil-i Mübarek var ve burada tarım adeta bütün dünyanın gözünü kamaştıracak bir seviyeye gelmiş ve tarımda da kullanılan en mühim unsur öküzdür, inektir, boğadır, neyse. Ve insanlar o kadar ona meftun olmuşlar ki o hayvana, mübarek bir hayvan derecesinden indirmişler, ilahlık seviyesine getirmişler. İşte Musa Aleyhisselam'ın o ineği kesmesi, bütün kalplerde bulunan inekperestlik, ineğe tapma hissini kesmektir. Basit bir inek kesmek hadisesi değildir. Siz her gün mezbahalarda biner tane, 1 milyon tane de kesseniz onun seviyesine gelmez. Niye? Zaten siz ineği inek bildiğiniz için kesiyorsunuz. Etini yemek, istifade etmek için kesiyorsunuz. Onu ilah kabul etmiyorsunuz. Allah'ın bize ikram ettiği, ihsan ettiği bir nimet olarak görüyorsunuz. Ama onun zamanında öyle değil. İlahlık mertebesinde ona bir makam veriliyor. Musa Aleyhisselam'ın ineği kesmesi, bütün insanların kalplerinde bulunan o inekperestlik, ineğe tapma hissini kesmektir. Kökünden bitirmektir. Sadece inek mi? Herkesin bir ineği var. Dolayısıyla makam da bir inektir. Ona da tapacak derecede bazen. Para da bir inektir. Ona da bazen tapacak duruma gelebiliyoruz. İlahi, saymaya gerek yok. İşte kalplerde bulunan Allah'tan gayrı ilahlaştırdığımız, putlaştırdığımız, ne kadar şey varsa Musa Aleyhisselam'ın ineği kestiği gibi siz de kalplerinizdeki bütün bu Allah'tan gayrı taptığınız şeylerin kafasını kesin manasında bir emirdir. İşte bütün zamanlara, bütün mekanlara, bütün insanlara hitap eden ilahi bir ders. Ve bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Cüz'i bir hadise gibi ama kanun-u külliğinin bir ucudur arkadaşlar. Bütün meleklerin Hazreti Adem babamıza secde edip şeytanın secde etmemesi meselesi ise gaybi ve cüz'i bir hadise olarak algılanabilir. Ama kanun-u külliğinin bir ucudur. Ne demek? Bütün melekler bize adeta musahhardır, hizmetkardır. Nereden biliyoruz? Kainatta her bir mahlukun bir ya da birkaç tane Allah'ın irade ettiği sayı neyse müvekkel melekleri var. Vekil melekleri, muvazzaf melekleri var. Güneş bize hizmetkar mı şu anda? Evet. Güneşin bize hizmetkar olması ona müvekkel olan meleğin de bize hizmetkar olması anlamına gelir mi? Gelir. Yıldızların her birisinin bize hizmetkar olması, ağaçların, hayvanların, bulutların, taşların ilahir, bütün bunların bize hizmetkar olması, onlara vazifedar olan meleklerin de bize hizmetkar olması anlamına geliyor. Dolayısıyla bütün melekler bize hizmetkar mı? Evet. Adeta Hazreti Adem babamıza secde etmeleri gibi bize de inkiyat ediyorlar, bize de itaat ediyorlar, bize de uyuyorlar. Peki şeytanın ona uymaması sadece cüz'i bir hadise mi? Sadece Hazreti Adem babamıza ait bir şey mi? Hayır. Hem şeytanın bütün yardımcılarının bize düşman olması, ayağımızı kaydırmak için uğraşması, Allah'tan bizi uzaklaştırmak için, cehenneme sokmak, cennetten uzaklaştırmak için uğraşması, şeytanın Hazreti Adem babamıza sadece değil, bütün insanlığa itaat etmemesi ve ona düşman olması anlamına geliyor. İşte cüz'i bir hadise Hazreti Adem babamıza uymaması ama bütün insanları ilgilendirmesi cihetiyle külli bir hadisedir bu. İşte gelelim buraya. Bunlar hep üstad izah ediyor. Üstadımız bunları elhamdülillah anlayacağımız hale getirmiş bize. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Çok şükretmek lazım. Bunlar bizim imanımızı arkadaşlar her bir şubeden tamir etmeye vesile oluyor. Elhamdülillah. Şimdi gelelim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi torunlarına olan muhabbeti, sadece bir dedenin bir torununa olan salt bir muhabbeti nevinden midir? Acaba böyle mi değerlendirilir? Zaten soru da oradan geliyor. Hayır. Aynı az evvel anlattığımız Kur'an-ı Kerim'deki olaylar gibi burada da aynı durumu görüyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bütün ümmetle alakadar. Bütün zamanların peygamberi. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin Efendimiz'i, Hazreti Hasan Efendimiz'i öpmüşse başlarından, boyunlarından burada bize de taalluk eden, bütün İslam alemine taalluk eden bir hadise var. İşte bunu da Bedü'l-i Hasen'den dinleyelim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam külli ve umumi, hem külli hem umumi vazife-i nübüvvet içinde, peygamberlik vazifesi içinde bazı hususi cüz'i maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. Bazı özel kişilere özel bir şefkat göstermiştir. Zahir hale göre, görünüşe göre O azim şefkati, o hususi cüz'i maddelere sarf etmesi, vazife-i nübüvvetin, nübüvvet vazifesinin, peygamberlik vazifesinin ehemmiyetine uygun gelmiyor. Yani o, benim de boynumu öpmesi, benim de başımı öpmesi gereken bir peygamber, manevi babamız, manevi dedemiz. Benim başımı niye öpmüyor da mesela? Hazreti Hasan Efendimiz'in başını öpüyor. Evet. Fakat hakikatte, zahir hale böyle. Fakat hakikatte o cüz'i madde yani Hazreti Hasan Efendimiz'in başını öpmesi maddesi külli, umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek, sebebi olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan. Ha, demek ki Hasan Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz cüz'i olarak bir dedenin torununu sevmesi nevinden değil, dehşetli bir silsile var, muazzam bir grup var, dehşetli bir ordu var, ve bu ordunun kumandanı, şu silsilenin ucu ve mümessili olan birisi var ya da birileri var. Bütün bunları tebrik etmek namına onlara özel iltifat. Enteresan bir şey ya, maşallah. Fakat hakikatte o cüz'i madde, külli, umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı, sebebi olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan, temsilcisi olduğundan, o silsile-i azimenin hesabına, onun mümessiline fevkalade ehemmiyet verilmiş. O silsilenin mümessili, o azim ordunun kumandanı hükmündeki insanlara özel iltifat göstermiştir. Okuyorum. Mesela, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hazreti Hasan ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyet-i azime, yalnız cibilli şefkat ve hissi karabetten gelen bir muhabbet değil. Hususi bir şefkat ve yakınlıktan, yani dedelik ve torunluk hissinden kaynaklanan bir muhabbet, bir şefkat değil. Belki aksine, vazife-i nübüvvetin, nübüvvet ve peygamberlik vazifesinin, bir hayt-ı nuranisinin, nurani bir silsilesinin bir ucu, ve veraset-i nebeviyenin, Hazreti Aleyhisselam'ın varislerinin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşe'i, mümessili, fihristesi cihetidir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam vefat ettikten sonra vazifesini kim devam ettiriyor? Ulema-u ümmeti ke'enbiye-i ben İsrail buyuruyor. Benim ümmetimin alimleri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Demek ki öyle alimler yetişecek ki, öyle mürşitler yetişecek ki, Beni İsrail dediğimiz Yahudilerin peygamberleri mesabesinde olacak. Bu bir. Alimler peygamberlerin varisleridir. El ulema'u ve resatil enbiya. Dolayısıyla Hz. Aleyhisselam varisleri kim? Muhakkik alimler, müdakkik mürşitler. İşte Hz. Aleyhisselam bütün bu mürşitleri, bütün bu nurani zatları, İslam için çalışan bütün bu güruhları, bu grupları, bu orduları, bu mürşitleri, bu alimleri, bu velileri, bu kutsi zatları hepsini tebrik edecek. Adeta teker teker başlarından, alınlarından, boyunlarından öpecek. Nasıl öpecek? Manen öpüyor. Madden de öpmüş. Madden öpmesini bir mümessil vasıtasıyla yapıyor. Nasıl ki bizim burada diyelim mesela, farz edelim ki büyük bir veli var mesela. Diyor ki sizin oradan birisini seçin, gelsin ben onunla iltifat edip sohbet edeyim. Ama hepinizin namına. Biz de buradan birisini seçiyoruz, gönderiyoruz. O da ona iltifat ediyor, ikram ediyor, izzette bulunuyor. Hatta onun alnını öpüyor. Sizin oradaki hizmetleriniz fevkalade mükemmel, mübarek diye. Ne oldu? Onun başını öpmesi, ona ikramda bulunması hepimizin namına geçiyor mu, geçmiyor mu? İşte bu. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da bütün 1400-1500 sene devam edecek alemi İslam'ın bütün hizmetlerini yüklenen bütün nurani zatlar namına iki kişiye hususi iltifat ediyor. Evet. Evet, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan'ı radıyallahu anh kemal-i şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle, sadece başını öpmemiş, Hazreti Aleyhisselam hutbede durduğu bir vakitte hutbe veriyor. Bakıyor düşe kalka torunları geliyor. Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz. İniyor, onları öpüyor, okşuyor, tekrar çıkıyor. Şimdi bir hoca yapsa fukara topa tutarız. Hazreti Aleyhisselam, Hazreti Hasan Efendimiz'i yanına almış. Hem insanlara hutbe veriyor, hitapta bulunuyor. Bir iki söz söyledikten sonra eğiliyor, Hazreti Hasan Efendimiz'i öpüyor, ben seni çok seviyorum diyor, tekrar hutbeye devam ediyor. Enteresan. Namaz kılıyor, Hazreti Hüseyin Efendimiz ya da Hazreti Hasan Efendimiz geliyor, sırtına çıkıyor, secdedeyken. Kalkarken elinden bir taraftan tutuyor, düşmesin diye, kalkıyor. Böyle eğilmiş bir vaziyette de yine ibadetini yapıyor, rükuya gidiyor. Allah'ım. Evet, Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam, Hazreti Hasan radıyallahu anh kemal-i şefkatinden, mükemmel şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh teselsül eden nurani nesli mübarekinden, Hazreti Hasan Efendimiz'den kıyamete kadar gelecek o mübarek neslinden Gavs-ı Azam olan Şah-ı Geylani gibi çok Mehdi misal verese-i nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmedi Aleyhisselam olan zatların hesabına Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş. Yani Hazreti Aleyhisselam kendisi Allah'ın peygamberi ve resulü, gayb aşina gözleriyle görüyor. Hazreti Hasan denilen bu torunumdan Abdülkadir-i Geylani isminde bir zat gelecek. Hristiyanlar diyorlar ki biz İslamiyet'i kabul etmiyoruz ama Abdülkadir-i Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Allahu Ekber. Böyle bir zat. Onun gibi milyonlarca ve en büyük evliya olan ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi radıyallahu anh. O da yine Hazreti Aleyhisselam'ın soyundan gelecek olan bir zattır. Cenab-ı Hak bizi ona talebe eylesin inşallah. Onun inşallah kılıncını, onun zırhını, onun savaş tekniğini manevi olarak, ha sakın böyle bir gidip de evde kılıçları bilemeye başlamayalım. Manevi olan mücadele tekniğini Cenab-ı Hak bize de nasip etsin diye. Onun da zırhını Allah bize giydirsin diye. Onun manevi elmas kılıncını bize de nasip etsin diye. Onun dirayetini bize de ihsan etsin diye dua edelim inşallah. Cenab-ı Hak bizi ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi'ye talebe eylesin, şakir eylesin inşallah. Amin. Gavs-ı Azam olan Şah-ı Geylani gibi çok Mehdi misal, yani Mehdi'ye çok benzeyen, Mehdi'nin vazifelerini adeta yapan, icra eden verese-i nübüvvet, yani Peygamberimizin varisleri ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatını, kanunlarını ve dinini taşıyan zatların hesabına Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş. Ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet-i kutsiyelerini, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelen, Hazreti Hasan Efendimiz'in soyundan gelen ve dine hizmetkar olan bütün o nesli mübarekini, hizmet-i kutsiyelerini, kutsi hizmetlerini nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş. Takdir ediyor, istihsan ediyor, hoşuna gidiyor ve bunu da o küçük çocuklara, o zamanki yaşları itibariyle söyleyeyim, onlara anlatmak istiyor. Nasıl anlatacak? Alıp onları öpmesiyle, şefkat göstermesiyle sizden gelecek o mübarek nesile tebrik ediyorum anlamına geliyor. Evet. Ve takdir ve teşvike alamet olarak, hem takdir hem teşvik etmeye alamet ve gösterge olarak Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş. Adeta onun başını öperken, değil mi? 12 imamdan onun çocukları, torunları kim varsa, ondan sonra gelen işte bütün veliler, evliyalar, alimler, mürşitler, mücahitler, şehitler, bütün bunların hepsini adeta gözden geçiriyor, nazardan geçiriyor. Teker teker onların hesabına onun mübarek başını öpüyor. Hem Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh karşı gösterdikleri fevkalade ehemmiyet ve şefkat, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynel Abidin radıyallahu anh, Cafer-i Sadık gibi eğme-i alişan, yüksek şan sahibi o imamların ve hakiki verese-i nebeviye gibi pek çok Mehdi misal zevat-ı nuraniyenin, nurani zatların namına ve din-i İslam ve vazife-i risalet hesabına boynunu öpmüş. Cafer-i Sadık'ın, Zeynel Abidin dediğimiz o büyük zatların ve ondan sonra gelen nurani silsilenin, Kur'an'a hizmetkar olanların, imana destek verenlerin, Hazreti Aleyhisselam davasını davam diye diyenlerin ve kabul edenlerin tamamının namına Hazreti Hüseyin Efendimiz'in de başını ve boynunu öpmüş. Kemal-i şefkat ve ehemmiyetini göstermiştir. Elhamdülillah. Sizce burada bundan ve dini, imanı, Kur'an'ı yaymak için uğraşan samimi arkadaşlarımızın da başlarını niyet ederek öpmüş müdür? İnşallah. sünnet-i seniyeye ittiba etmeyen, hakiki âl-i beytten olmadığı gibi onlara hakiki dost olamaz diyor Üstadımız. Hakiki âl-i beyt, manevi âl-i beyttir. İnşallah. Hazreti Aleyhisselam'ın soyunu devam ettirmek var, mühim. Ve o soydan gelenlerin dine sahip olmaları çok çok daha mühim. Ama maddi soyundan gelmese de, onun ruhunun, onun kalbinin, onun ubudiyetinin, onun davasının ve onun taşıdığı o yüksek ruhunda inşallah varisi hükmünde olan insanlar var, veliler var. İmam-ı Rabbani Hazretleri mesela, Hazreti Aleyhisselam'ın soyundan gelmemiş. Ama İmam-ı Rabbani ne diyeceksiniz? Ben inanıyorum ki Hazreti Aleyhisselam onu da kastederek öpmüştür. İnşallah burada bulunan bütün insanları da samimi ve ihlaslı olmamış şartıyla Cenab-ı Hak bizi öyle kabul etsin inşallah. Bizim de inşallah böyle başlarımızı, boyunlarımızı, o manevi dedemiz, o büyüğümüz olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam biz de inşallah kastederek o torunlarını öpmüştür diyelim inşallah. Bu dua hükmünde geçsin inşallah. İnşallah. Evet, Zat-ı Ahmediye'nin Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi burada bazıları diyebilir ki, ya nereden görecek? Bunları görmüş olabilir mi canım? Hani maddiyat aslındayız ya, gözümle görmediğime inanmam diyen bir şeydeyiz. Pozitivist bir asırdayız. Üstadları hiçbir davayı delilsiz bırakmıyor. Hiçbir iddiayı ispatsız bırakmıyor. Davamız mücerred değil diyor. Her birisi bürhan-ı kat'i ile müberhendir. Yani ben bunu söylüyorum Bediüzzamanım, artık daha ne istiyorsunuz? Benden bunu kabul edin demiyor. Ben size bir şey söylediğim vakit onu araştırın diyor. Hemen kalbinize koymayın. Güzel çıktıysa kalbinize koyun, yerleştirin. Çirkin çıktıysa bedduayı arkasına takıp bana tekrar iade edin diyor. Ya, enteresan. Şimdi ispatını yapıyor. Yukarıda anlattığı şeyin ispatını geçiyor. İspatına geçiyor. Evet, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam gayb aşina kalbiyle, yani gaybı gören, Allah'ın izniyle gaybı gören kalbiyle, dünyada asr-ı saadetten ebed tarafında olan meydan-ı haşir temaşa eden, demek ki haşir meydanı da daha asr-ı saadetten ebed tarafında olan o meydanı da Allah'ın izniyle görmüş, temaşa etmiş ve yerden cenneti gören, yerden cenneti görüyor. Demek ki bunlarla alakalı rivayetler var değil mi? Enteresan. Ve zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden, zeminden gökteki melekleri müşahede eden ve zaman-ı Adem'den beri, Adem zamanından beri, Hazreti Adem Efendimiz'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hadisatı gören, kendisinden evvel yaşanmış 5000 küsur, 6000 yıllık bir maziyi bütün karanlıklarını def edecek nurani bir nazarla Allah'ın izniyle müşahede eden mazinin tamamını, hatta Zat-ı Zülcelal'in rü'yetine mazhar olan, hatta yani diyeceksiniz ki melekleri görmüş olur mu? Bırak melekleri, Cebrail Aleyhisselam'ı, cenneti, saati ebediyeyi, haşri, o öyle bir zattır ki Allah öyle bir kıymet vermiştir ki, öyle bir makam vermiştir ki, hatta Zat-ı Zülcelal'i de müşahede eden, onun da rü'yetine mazhar olan öyle bir zat. Allah Allah. Hatta Zat-ı Zülcelal'in rü'yetine mazhar olan nazar-ı nuranisi, nurani nazarı, çeşmi istikbal binisi, çeşim göz demektir. İstikbali gören, Allah'ın izniyle istikbal eden, nazar eden o mübarek gözleri elbette, elbette. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsül eden, Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimizden gelen, dünyaya teşrif eden, teselsül eden aktab, kutuplar ve eymey verese ve varis olan, peygamberimize varis olan alimler, imamlar ve mehdileri görmüş. Allahu Ekber. Mehdileri görmüş. Ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Sen buna nasıl cüz'i bir hadise dersin? Cüz'i bir madde dersin? Cüz'i bir öpücük dersin onları öpmüş? Onların dedesi torunlarını öpmüş. Sen belki torunu böyle öpebilirsin. Onda problem yok. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam öyle bir zattır ki bütün derdi İslam'dır. Bütün derdi müminlerdir. Bütün derdi insanların imanının kurtulmasıdır. Ümmetidir. Madem böyle bir zattır, öyleyse torunlarını da öpse ümmeti namına öper. Torunlarını sevse ümmeti namına sever. Torunlarına şefkat etse ümmetine şefkatindendir. Allah'a ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Şu ifadeye bakın. Evet, Hazreti Hasan'ın radıyallahu an başını öpmesinden, onun başını öpmesinden Şah-ı Geylani'nin hisse-i azimesi var. Şu ifadeye bakın. Üstad'ın Şah-ı Geylani'ye karşı ayrı bir muhabbeti var. Çok ayrı bir itibar. Hatta küçükken diyor, bizim orada Seyda lakabıyla meşhur bir zat vardı. Herkes ondan manevi bir himmet beklerdi. Benim diyor, kerratla vuku bulmuş bir hadise var. Cevizim bile kaybolsa, ya şeyh sana bir Fatiha şu şeyimi buldur derdim. Allah. Böyle bir antika bir şey varmış Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne karşı. Yani bende devamlı diyor, Kadiri meşrebi hükmediyordu. Ona ayrı bir irtibat, ayrı bir iltifat. Ki geçen bir abimiz de çok ciddi bir ilmi araştırma yaptı. Ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin nesli mübareki Abdülkadir Geylani Hazretlerine dayandığını belgelerle ortaya koydu. Demek ki bu irtibat oradan geliyor. Nasıl bir şeyse. Peki Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu kadar hisse-i azimesi olur da İslamiyet'in mükemmel yaşandığı bir vakitte İslamiyet'e hizmet etmiş olan böyle mübarek bir zat Cenab-ı Hak şefaatlerine nail etsin. Acaba ahir zamanda dinin zayıfladığı, müminlerin artık yabanileştiği, dinden adeta soğuduğu, adeta ben hem ümmeti Muhammed'denim hem de ümmeti Muhammed'i öldürmek, ortadan kaldırmak için uğraştığı ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi'nin bunda ne kadar hissesi olur? Ya Hazreti Mehdi'nin sanki daha büyük bir payı olması icap ediyor. Cenab-ı Hak bizi bu nurani kafileden, bu nurani zatlardan, şu nurani ordudan ayırmasın. Onlarla hem dünyada hem ahirette beraber eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Masallah.